Ayrım 8, sayfa 82. Carol gömülmeden, Josh Malerman. Moxie yolda. 9 yıl. Kelimeler birden hücum ettiler ve canını yaktılar. Moxie yolu arkasında bırakalı 9 yıl olmuştu. Bir sabah güneşinde MacArthur'dan ayrılmasının üzerinden tam 9 yıl geçmişti. Ve tüm bu yıllar boyunca, hatta daha öncesinde, Carol'ın rahatsızlığı hiç aklından çıkmamıştı. Ansızın girdiği komalar, içine düştüğü durum, en hassas aletlerin bile nabız bulamadığı, ölümden farksız o trans hali. Ama ölümün yüzü özlediği kadının gevşeyen bedeni, genç James Moxie'nin baş edebileceği bir şey değildi. Hatta ondan kaçarak kurtuluşu yolda aramasına yetmişti. Ve yolda, bu yolda bir efsaneye dönüşmüştü. Tıpkı bir aptal gibi 9 yıl önce sona erdiğine inandı, fakat bu sabah kaldığı yerden devam eden bir mit. Başka sihirli numaran var mı? Yolda düşünceler daima daha parlak, daha uçsuz bucaksız, daha dağınık olurdu. 15 yıl. Çünkü Moxie Harrow'sa gitmeyeli o kadar olmuştu. Varlıklı kasabanın adı çoğu huzur veren pek çok hatırayı beraberinde getiriyordu. Harrow onun ve uzun zaman ona yoldaşlık eden Jefferson'ın kasabanın güney sınırındaki buğday tarlalarında yıldızların altında uyuduğu yerdi. Uyku mahmuru söğüt ağaçlarının altında eğlenir, kasabalı kadınlarla dans eder, gençliğin hoyratlığını içlerine çekerlerdi, sarhoş ve özgürdüler. Gerçi Moxie pek özgür sayılmazdı. Hastalığından ötürü sevgilisini terk ettiği için çektiği vicdan azabından hiç kurtulamamıştı. Sevgili kelimesi karşısında Moxie kalbinde alışılageldik bir sızı hissetti. Carol'a aşkının hiç bitmemiş olması mümkün müydü? Bir erkek eski sevgilisinin son görüşünün üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen böyle hisler besleyebilir miydi? Harrow aynı zamanda Carol'ın Dwight Evers adındaki herifle evlendiği yerin adıydı ve bu haber uzun zaman önce Moxie'nin ruhunda delikler açmıştı. Moxie uzun yıllardır tüm bunları arkasında bıraktığına, ününün hatıralarına baskın çıktığına inanıyordu. Ama şimdi hatıraların zihnine üşüştüğü düşünülünce hiç peşini bırakmadıkları ortadaydı. Çizmesini ve kızrağının gövdesini kıl payıyla ıskalayarak toprağa tükürdü. Elbette Harris yolun en uzak kasabasıydı. Carol'la ilgili her şey ona göre zahmetli, yorucu, ulaşılmazdı. 20 yıl. Onun son görüşünün üzerinden hakikaten 20 yıl mı geçmişti? Peki ya Carol şu anda olduğu haliyle Moxie'nin bunca yıl boyunca zihninde hapsettiği görüntüsünün yerini tutabilecek miydi? Yolun koyu renkli gölgelerine bakan Moxie öyle olduğuna inanamadı. Carol her daim ondan daha temiz, daha genç, daha zeki ve daha iyi olmuştu. Huysuzun tekine dönüşmüş olsa da olmasa da Moxie'nin hatıralarındaki kusursuz tabiatını asla sarsamazdı. Şimdi nasıl biriydi? Özgür müydü, mutlu muydu, kaygılı mıydı? Bunlar duygusal çıkarımlar değildi. Aksine bir zamanların gerçek ve doğru görüntülerinin rafine ve yontulmuş halleriydi. Yıllar boyunca süren ve Moxie'nin asla kestiremediği bir yerden geldikçe gelen vicdan azabının ve pişmanlığın neşteriyle yeniden şekillenmiş çehrelerdi. Carol'un suratındaki her kırışık, giydiği eteğin kat yerleri, hatta çizmelerinin ucundaki tozlar bile suçluluk duygusunu pekiştiriyor, hatasını nasıl düzelteceğini bilmeden kendi prensiplerine, kendi kendine koyduğu kanunları çiğnediği için kanun kaçağı hayatı yaşamaya başlamasının ve yolda nam salmasının öncesinde, yani 20 yıl evvel kendi elleriyle yıktığı mutluluk vaatlerini anımsamasına yol açıyordu. MacArthur'u arkasında bırakalı daha bir kilometre bile olmamıştı ama güneş ışığından nasibini almamış hudutları yolun hayaletimsi karanlığında kıpırdanmaya başlamıştı bir de. Bir at arabasının rahatlıkla geçebileceği genişlikte olan ve çoğu yerde iki at arabası genişliğine ulaşan yolun sert toprak zemini, aniden yükselen yoğun bitki örtüsünden duvarlar, nebat kuleleri ve yoldan geçenlerin kapalı alan korkusu yaşamasına neden olan ağaçlar tarafından kuşatılmıştı. Bugün ise duvarların uyandırdığı tüm anılara ve gölgelerin arasındaki kıpırtılara rağmen yol bir hayli sessizdi. Moxie sabahın erken saatlerinde hep böyle olup olmadığını merak etti. En nihayetinde güneş tüm gücüyle hücum ettiği ender yerlerde bile sertleşmiş toprak ve kurumuş çamur boyunca ilerleyen, sürünen veya sürüklenen şeyleri gözler önüne serecek kadar yükselmemişti. Belki de ilk kez bu yolculukta yolun gerçek yüzünü görüyordu. Uzun zaman önce Aberystwyth'da çektiği numarayı duyup ona yoldaşlık etmek isteyen erkekleri düşündü. Şimdilerde o zafer hissinin sahteliğini görebiliyordu. Kısrak sorun çıkarmıyordu, kesik kesik nefes alıyordu ama solukları düzenliydi. Moxie ileriye, kara hududun onu karşılamayı, yakından görmeyi, yutmayı bekler gibi göründüğü yere baktı. Moxie ile Jefferson'ın kafayı bulup at sırtında yarıştıkları yer burasıydı. İkisini de harekete geçiren kendilerine has kötü ruh hallerine bürünmeleri olmuştu. O ruh hallerini yenmeye, yeniden iyi hissetmeye çalışıyorlardı. ''Yeniden doğacağım!'' diye bağırıp durmuştu Jefferson. ''Yeniden doğacağım!'' Moxie gözlerini yumarak o günleri anımsadı. Yolun tozu toprağı yüzüne çarparken at sırtında körlemesine ilerledi. O gün toynak sesleri birer gök gürültüsünden farksızdı. Fakat gecenin çökmesiyle yolu kasıp kavuran gerçek bir fırtına patlak vermişti ve kaçınılmaz siyah bir dalga halindeki yağmura yakalanınca ikisi de bir meşe ağacının altındaki küçücük kuru toprak parçasına sığınmak zorunda kalmışlardı. ''Yeniden doğacağım!'' Yolun sahte özgürlüğü, kuralsız bir hayat yaşamanın imkansızlığı. Bu anılar canını yakıyordu. Artık her şeyi tüm berraklığı da görüyordu. Kimi kandırmıştı ki? Kandırdığı kesinlikle Carol değildi. Suçluluk duygusu her daim devasa olmuştu ve hep böyle olacaktı. Moxie'nin sağındaki çalıların içinde büyük bir şey kıpırdansa da yaşlı kanun kaçağı ani bir harekette bulunmadı. Şapkasının krem rengi siperliğinin altından yavaşça baktı. Moxie'nin insanlarla hayvanları birbirinden ayırmak zorunda olduğu günlerin üzerinden epey zaman geçmişti. Ama yolun verdiği dersler asla unutulmazdı. Bir adam diye düşündü. Bir kanun kaçağı. Grileşen gölgelerin içinde bir geyik belirdi. Bu yere dair sezgilerini artık tümüyle kaybetmiş olabilir miydi? 9 sene önce yolla işinin bittiğine karar verdiğinde güneyden gelerek Makatuğ'una doğru yol aldığı sırada da buradan geçmişti. Öncelere Makatuğ'un onun için yalnızca bir isimden ibaretti ama daha sonra orayı ona efsane diyen kasabalardan yeterince uzak ve huzurlu bir yuva olarak görmeye başlamıştı. O zamanlar 30 yaşındaydı ve önünde uzun yıllar vardı. Diken üstünde ama hak edilmiş bir yalnızlık içinde bahçesinde, kitaplarla dolu kütüphanesinde ve yaşlanmakta olan 3 atının yanı başında geçireceği yıllar. Yine de bunları gerçekten hak etmiş miydi? Carol diye düşündü aniden ve Harrow's kasabası ansızın gözüne çok uzak göründü. Ferah Darrow'un telgrafındaki birkaç sözcük kalp çarpıntılarıyla bezeli günlük sayfalarından farksız ciltler dolusu hatırayı en ufak detayına kadar anımsamasına yetmişti. Aklı Carol'daydı ama Carol yalnızca başlangıçtı. Sonraki yıllarını alevlendiren kıvılcımdı. Artık nam salmak istemediği yolun havasını soluyarak bir başına geçirdiği yılların. Hatıralarına, ahlak anlayışına, onca yılı heba edip etmediğine kafa yormak, ruhunu delik deşik etmeye, Moxie'nin birkaç tahtasının eksilmesine yetmişti. Burada bir isim yapmıştı. İsmindeki her harf bu ağaçların, bu suların, bu toprağın arasından cehennemdeki cennetin yükselmesine neden olmuş masalların her biri kadar efsaneviydi. Asıl aklını karıştıran, onunla alay eden, çelişkili sonuçlara varmasına neden olan da bu olmuştu. Yol sorunlu adamlara işte böyle yapardı. Onları sihirbazların sahnede kullandığı görünmez ipler gibi dolaştırırdı. 2 gün boyunca ata binmek onu öldürebilirdi. Solundaki çalılıkta yine bir hareketlenme oldu. Moxie yavaşça döndü. Moxie yolla ilgili anlatılan efsanelerden payına düşeni dinlemişti. İplik yumakları dik bayırlardan aşağı yuvarlanır ve kurgu çehre değiştirerek gerçeğe dönüşene dek çözülür de çözülürdü. tüyler ürpertici hikayeler, uzun rüzgarlı ve genellikle ıssız patikanın daha koyu bir renge bürünmesine neden olurdu. Gece mavisinden daha derin, siyahtan daha kör edici bir renge. Bazı dedikodular diye düşündüm Oksi, hırsızlıktan, tecavüzden ya da cinayetten daha kötüydü. Bu hikayeler yola bir pelerin giydirir ve ellerine de birer pençe takardı. Bu hikayeler sayesinde yol korku salardı. Atının sırtında muhakeme yeteneğinden böylesine uzaklaşmış biri isteri ihtimalini inkar edebilir miydi? Yine bir kıpırtı. Moxie göz ucuyla baktı. Çalıların içinde bir adam vardı. Ayakta duruyordu. Yüzü yola dönüktü. Moxie atını yavaşlattı. Sağ elini sağ tarafındaki tabanca kılıfının üzerine koydu. Yolda yabancıların hiçbir ikazda bulunmadan silahlarına davranmaları alışılagelmedik bir şey değildi. Moxie de sayısız kez aynısını yapmıştı. İyi niyetli hiç kimse yolda tek başına dolaşmazdı ve yaban mersini ağacının dallarının arasına yarım yamalak gizlenmiş biri kesinlikle saklanıyor demekti. Silahına ilk davranan olmak akıllıcaydı ve o anı genellikle çirkin bir dans takip ederdi. ''Silahını çek'' derdi Jefferson, karşında kimseyi görmesen bile. Ama Moxie silahına davranmadı. Yanından geçtiği gölgelerin içindeki şekil bir ağacın gövdesindeki boğuma dönüştü. Sanki ağaç onu kandırmaya çalışıyor gibiydi. Moxie topuklarıyla kısrağını dürtükledi. Efsanelere konu olmuş Aberystwyth'da yaptığı düelloyla nam salmış kanun kaçağı yoluna devam etti. Adam değilmiş diye düşündü Moxie. Ama yine de artık arkasında kalan şekil kahkaha attı. Fakat Moxie bu kahkahayı duyamadı. Kısrak daha derinlerdeki gölgelere dalarken şekil ağacın gövdesinin içinden çıktı ve Moxie'yi takip etmeye koyuldu. Şekle gölgeler eşlik ediyordu. Peşi sıra dalgalanan bir pelerine, ardıl bir görüntüye, kararmış ikinci bir mahluka benzeyen gölgeler. Şeklin yüz hatları silüetine gömülü ayrıntılar vardı ama siyahın tonlarından ibarettiler. Yalnızca yarasaların görebileceği dudaklar, rüzgarsızla dalgalanan bir suratın görünmeyen kırışıklıkları. Bir kez daha güldü ve kahkahasıyla huş ağacının yaprakları hafifçe sallandı. Ağacın kabuğu dalgalandı, yolun hudutları sarsıldı. Moxie de kısrak da bunun farkına vardı. ''Beni gördün'' diye fısıldadı şekil. ''Belki beni hatırlamışsındır da. Bir keresine Portsmouth'ta viskilerimizi tokuşturmuştuk. Beni tanıdığını itiraf etmen için ne kadar zaman geçmesi gerekiyor, çok değil.'' Rüzgarın taşıdığı fısıltıyı duyumsayan Moxie hafifçe dizginleri çekiştirdi ve başını atın kulağına yaklaştırdı. ''Eğer beni Harros'a kadar taşırsan'' dedi Kısra, ''evin içinde uyumana izin veririm.'' Bu ormanın sınırlarını gösteren haritalar vardı. Hediyelik eşya dükkanlarında hoş geldiniz tabelalarını taşıyan direklere ve Harros'lu Şerif Opal'in James Moxie ya da Carol Evers'la ilgili henüz hiçbir şey düşünmeden oturduğu sandalyenin arkasındaki duvara asılı haritalar. Bir kuşun siyah boncuğu andıran gözüne takılmış tek camlı bir gözlük gibi, bir fotoğraf gibi, bir an gibi, bir manzara gibi sararmış hatıralar. Fakat bunların hiçbiri yolu bizzat deneyimlemenin yerini tutamazdı. Öyle ki oraya adım atan herkes yolun kağıttakinden daha büyük olduğunu iddia ederdi. Çünkü ne haritanın köşesinde açıklamalar vardı ne de arazinin ucu bucağı. Ve o arazi insana oyunlar oynardı. Yine bir kahkaha. Bir parçası küçücük bir parçası duyulan ve belleğin üçgen şeklindeki köşelerinden birini uyandıran bir kahkaha. Moxie duraksamadan at binmeye devam ediyordu. Sessizdi, dinliyordu. Kırmızı gömleği yolun koyu renkli dudaklarında bir kan damlası gibiydi. Tepesindeki dalların nihayet aralanmasıyla önünde güneş ışığından bir patika belirdi. Sabahın erken saatleri geride kalmış, neredeyse öğlen olmuştu. Moxie 20 yıl önce Portsmouth'taki bir tavernada geçirdiği geceyi anımsadı. O nemli bir bar taburesinde otururken aniden yanında bir yabancı belirmişti. Bu aşk demişti, kör kütük sarhoş haldeki Moxie o gece. Hiçbir girizgaha gerek görmeden yanındaki yabancıyla konuşmaya başlamıştı. Ama daha fazlası, Çok daha fazlası. Her nasılsa yabancı yüz atlarından yoksundu. Ama o zaman Moxie bunu viskiye bağlamıştı. O halde terk et onu. Berber usturası kadar keskin bir ses, daha da keskin bir yorum. Hayatında ilk kez aşık olan Moxie nereden tanıdığını bir türlü çıkaramadı ama tam olarak tarif de edemediği adama dönmüştü. Terk mi edeyim? Ne demek istiyorsun?
Pek çok şey demek istiyorum demişti yabancı. Tartışmaya zamanımızın yetmeyeceği kadar çok şey.
Lütfen ne demek istediğini söyle.
Çünkü Moxie'nin bilmeye ihtiyacı vardı. Moxie'nin karar vermeye ihtiyacı vardı.
Derken yabancı ne kadar anı biriktirirse biriktirsin Moxie'nin asla unutamayacağı bir şey söylemişti.
Çoktan kararını vermişsin.
Bunun karşılığında Moxie'nin bir şey söylemesi gerekiyordu. Aksini ispatlamalıydı. Ama o bile yabancının söylediğinin doğru olduğunu biliyordu.
Kafamın nasıl işlediğini bildiğini mi sanıyorsun?
İşte o anda yabancı gülmüş ve bardaki her şey dalgalanmıştı. Hem de 20 yıl sonra yolda karşısına çıkan dalgalanmadan pek de farklı olmayan bir şekilde.
Carol demişti yabancı, adını duyuyor musun?
Carol, bak yine söyledim, adını duyunca nasıl hissediyorsun?
Yavaşça dibe çöken duyguyu değil, ilk hissettiğin duyguyu soruyorum.
Yabancının dolaysız konuşması karşısında tuzağa düşen Moxie, boş gözlerini barın arkasındaki şişelere dikmişti. Yabancı ise konuşmayı sürdürmüştü.
Onunla ilgilenemezsin Moxie, hiçbir erkek yapamaz. Bu kadın çok fazla şey istiyor, o çok fazla.
Seçtiği sözcükler ağırdı, çirkindi, kabaydı. Bu onun hatası değil, hayır asla değildir. Bu onun... Daha aklı başında olduğun anlarda hatalar sana hiçbir şey ifade etmeyecek.
O varlığını sürdürüyor James Moxie. Hem de senden korkunç taleplerde bulunarak. Hoyratça varlığını sürdürüyor.
Moxie'nin bakışları aniden barbene kaymıştı.
Bir tane daha söyle demişti yabancı. İki tane daha.
Korku içindeki genç ve sarhoş Moxie iki içki daha sipariş etmişti. İçkiler çabucak gelmiş ve Moxie kadehlerden birini yabancının önüne sürmüştü. Kendi kadehini kaldırırken buruş buruş bir elinde diğerini kaldırdığını görmüştü.
Şimdi demişti yabancı, kadehlerimizi tokuşturacağız.
Onların ötesinde, onların dışında sesler yükseliyor, kadınlar kıkırdıyor, kadehler ahşap masalara çarpılıyordu.
Moxie kadehinin yabancınınkine dokunduğunu hissettiği anda o kısacık aydınlanma anında gölgeler ve duman aralanarak ona adamın suretini göstermişti. Moxie nefesini tutmuştu.
Kimsin sen? Henüz efsaneleşmemiş Moxie korkuyordu.
Yabancı gülmüştü. Kahkahası sanki tavernanın her masasından, her köşesinden geliyor gibiydi.
İç, iç de sana göstereyim.
Moxie gözlerini yummuştu. Viski sertçe aşağı inerken göğsünü yakmıştı. Gözlerini yeniden açtığında yabancıyı kendine biraz daha yaklaşmış vaziyette bulmuştu.
Sevdiğin kadını terk etmeyi düşündüğün için çektiğin vicdan azabıyım. Yüreğindeki burkulmayım. Mutsuz sonların ta kendisiyim. Domuzlar bütün toparlanma umutlarını mideye indirdikten sonra elinde kalacak kırılganlığım.
Kapı tavernanın gedikli müşterilerinden birini daha içeri buyurmak için açılınca Moxie kararan gökyüzünden düşen yağmur damlalarını görmüştü. Konuşurken dili dolanıyordu.
Anlamıyorum.
Köşedeki masada kırılan bardağın sesine dönen Moxie bakışlarını tekrar yabancıya kaydırdığında adamın biraz daha yaklaşmış olduğunu görmüştü.
Her şey dağılırken var olanım.
Yabancının dudakları kıpırdamıyordu. Moxie kendini tüm bunların viskiden kaynaklandığına inandırmaya çalışmıştı. Yakınlıklarına rağmen adamın suratındaki ifadeyi okuyamıyordu. Sanki adamın aynı anda birden fazla suratı vardı.
Ben cenazedeki yabancıyım. Yas tutan herkesin başka birine ait olduğunu düşündüğü şeyim.
Gözlerini Moxie'nin bulanık bakışlarından ayırmamıştı. Onunkiler koyu renkli yağlı boya tablolardaki suratlar kadar hareketsizdi, dudakları oynamıyordu.
''Ben kokuşmayım, James Moxie. Sevdiğin kadını terk etmeye karar verdiğin anın sonrasıyım. Vicdan azabının bir adım ötesiyim.
Duygular kapkara kesildikten, küfler her şeyi istila ettikten sonra gelenim.
Kahkaha. Tüm tavernada yankılanan bir kahkaha. Başka bir adam kolunun altında zayıfça bir kadınla yalpalayarak kapıdan girdiği sırada Moxie soğuk havanın içeri akın ettiğini hissetmişti. Kesik kesik soluyan Moxie yabancının suratına tekrar bakmak istemiyordu.
Ölüm olmasaydı var olmazdım.
Yabancı tekrar gülmüş ve kahkahası tüm masalardan, tüm gölgelerden patlak vermişti. Barmen bile o kahkahayı da sarsılmıştı. Ama yine de yabancının yüzü ifadesizliğini korumuştu. Huzursuz edici taramaları yüzünden genellikle evlerin ikinci katlarındaki koridorlara asılan ve çocukların önünden geçerken adımlarını hızlandırmak zorunda kaldığı türden yağlı boya bir resim gibiydi. Taverna'nın diğer müdavimlerinin kahkaha atmakta olan açık ağızlarından dumanlar yükselirken yabancının arkasında gri renkli bir bulut belirmişti. Moxie aniden kendini çok genç hissetmişti, fazla genç. Bu yabancı kaç yaşındaydı? Moxie'nin Portsmouth'a gelmesinin sebebini Carol'dan rahatsızlığından uzaklaşmak olduğu doğruydu. Tüm bunlar ona çok gelmeye başlamıştı. Carol sık sık komaya giriyor ve ölümden farksız bir uykuya dalıyordu. O sırada da ne nabzı oluyor, ne kalbi atıyor, ne de soluk alıyordu. Şimdi de yabancının teki karşısına geçmiş kalbinin nasıl işlediğini bildiğini söylüyordu. Adam kendisine kokuşma diyordu. Moxie o bulanıklık içinde aşkın gerçekten de kokuşmaya denk olup olmadığını merak etmişti.
Bu adam, bu şey, bu, sen bir canavarsın demişti.
Bunu kendi sesinden duyar duymaz da gerçekliğine inanmıştı.
James Moxie demişti yabancı nihayet dudaklarını oynatarak. Bu ne kaba bir söz.
Fakat şimdi 9 yıldır ilk defa yolda at sürmekte olan Moxie bu hatıraları ağacın oradaki gölgelerin arasında gördüğü şekle yormadı. İkisinin arasında hiçbir bağlantı kurmadı. Ancak Moxie ürpertiyi yakından tanırdı. Portsmouth'ta verdiği karar yüzünden çektiği vicdan azabı hayal meyal hatırladığı ve tarif edemediği gölgeli portreden daha büyük bir resimdi. Konuşurken konuşmuyor gibi görünen o yüzden, gülerken gülmüyor gibi görünen o ağızdan.
Neyin şerefine kadehlerimizi tokuşturmuştuk diye düşündü artık daha geniş bir alana yayılan güneş ışıklarına bakarak. Fakat kadehlerini neyin şerefine kaldırdıklarını bir türlü anımsayamıyordu.
James Moxie demişti adam. Bu ne kaba bir söz.
Oysa o bulanık kadeh kaldırma anını takip eden sözcükleri hatırlıyordu.
Tavuk kümesine dalan, burnu kümes hayvanlarının kanıyla kıpkırmızı olan, kırık yumurta kabuklarından ve civcivlerin ezilmiş gövdelerinden ayakları ıslanan bir tilkiden. Daha canavar değilim. O tilkiyi bulan onu ensesinden tutup kafasını ağaç kütüğüne yaslayan ve baltasını kaldırıp hırsızın kellesini alan adamdan daha canavar değilim. Aynı adamın kilerin basamaklarındaki kutuyu, ölü tavukları koyduğu kutuyu kaldırmak için eğildiği sırada göğsünün sıkışmasına yol açan hıçkırıktan daha canavar değilim. Ve kilere inen basamakların dibindeki su birikintisinden, adamın öfkeyle, acıyla ve şaşkınlıkla çarpılmış ıslak yüzünden daha canavar değilim. Aslına bakarsan kocasının cesedini bulan ve bu feci dağınıklığı temizlemek zorunda kalan karısı gibiyim. Görüyorsun ya, yolda çalan, cezalandıran ve gaddarlık eden erkeklerden ve kadınlardan çok daha beter şeyler var. Üstelik yalnız da değilim.
Sözcükler Moxie'nin zihninde yaklaşık 10 yıldır buradan geçmemiş olan adamın hafızasının kıvrımlarında titreşiyordu.
Ah yolun ne çok anlamı vardı. Harrows dedi.
Portsmouth'da nihayet Carol'a sırtını dönmeye karar vermişti ama şu anda ona gidiyordu.
Aşk diye düşündü. Sözcük güçlü ama renkten yoksundu. Kalbindeki kargaşa arttı, vicdan azabı dolaysızdı.
Moxie ve Kısrağı yollarına devam ettiler. Şekil de onlara ayak uydurdu ve kısa süre sonra Moxie'nin gölgesine karışarak gözden kayboldu.
Güneş dalları bir kez daha aşıyor, gökyüzünde gittikçe yükseliyor, gün başlıyor ve ışık yolla oyunlar oynuyordu.
8. Ayrımın Sonu. Sayfa 93.